7. ayrım. Öğrenme eğrileri. 3. bölüm. E odaklı bir İspanyol bankası olan Bankinter'ın baş icra sorumlusu John Arena tam bir tımarhane diyor. Buraya her geldiğimde damarlarıma kokain zevk edilmiş gibi oluyorum. İnsanlar bağıra çağıra büyük bir şevkle çalışarak bilgi aktarıyorlar. Çok hoşlanıyorum. Arena Banka'nın Madrid'deki eski bürosundan nefret ediyordu. Her yer koyu ahşap panellerle ve ağır perdelerle kaplıydı. O nedenle firmayı şirketin kravatsız atmosferine uygun düşecek modern, açık plan bir mekana taşımıştı. Bu benim meslek yaşamımın en büyüleyici deneyimi oldu, diyordu. Financial Times 22 Kasım 2000. Bankinter başarılı çünkü kendisini şirket olmanın ötesinde bir şey olarak görüyor. Kendisini bir fikir potası, bir entelektüel enerji jeneratörü olarak görüyor. Bir iş yeri değil, bir düşünme yeri. Üstelik işe yarıyor. Sadece firma bakımından değil, orada çalışan ve kendilerini zorlu bir sınava, bir yükümlülük altına girmiş ve hayrete gelmiş hisseden bireyler bakımından da. İnsanın böyle bir işi olunca uyuşturucuya niye ihtiyaç duysun ki? Artık kol değil, beyin işçileriyiz. Çalışma daha fazla sayıda insan için entelektüel bakımdan daha gerilimli ve daha talep edici hale gelmiş durumda. Bu harika bir durum. Fabrika üretim hatlarında çalışan işçiler eskiden var kalabilmek için işi durdurmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi ise var kalabilmek için hepimizin hatlara bağlanması gerekiyor. İnsanlar düşünen, bilinçli yaratıklardır ve yaptığımız iş artık bizi benzersiz bir insan yapan yanımızı bir tarafa bırakmayı gerektirmeden düşünme imkanı veriyor. Yaptığımız iş kimliğimizi belirliyor ve yansıtıyor. Ama aynı zamanda kritik bir biçimde gelecekte ne olacağımızı, neleri bilip kimleri tanıyacağımızı, hangi becerileri edineceğimizi, hangi sınavlardan geçeceğimizi de belirtiyor. Çalışma yaşam boyu süren bir keşif yolculuğudur. Serüvenlerin en büyüğü yaptığımız iştir. Helen Keller, yaşamın ya cesaret isteyen bir serüven ya da bir hiç olduğunu söylüyordu. Serüvenlerin en büyüğü yaptığımız iştir. Çalışma, sahip olduğumuz kritik becerileri kullanır. Çok özümseyici bir şeydir. Zihnimizi zorlar ve tutkularımızı harekete geçirir. Yeter ki yanlış bir işte çalışmıyor olalım. Terkel, çalışmayı bir hayret arayışı diye tanımlamıştır. Yaptığımız iş kendimizi hem zihinsel hem de kişisel olarak geliştirdiğimiz yerdir. Çalışma dünyasının çoğu kişi tarafından tehdit edici bir şey olarak görülen yüksek değişim hızı aslında altın bir fırsattır. Durmadan yeni becerilere hem teknik hem de daha önemlisi kişisel becerilere gerek duyulduğu doğrudur. Ama o becerileri edinmek bize daha zengin tercihler ve daha ilginç bir yaşam sunar. Çalışmanın kendisi nihai ve yaşam boyu süren bir kişisel gelişme dersi haline alınca ilginç bir şekilde şirketler insanları kişisel gelişme kurslarına göndermeye başlıyorlar. İnsanlar eskiden önce öğrenirler, sonra çalışıp para kazanırlardı. Şimdi ise çalışıp para kazandıkça öğreniyoruz. Emeklilik fonları kadar şebekeler oluşturmayı da istiyoruz. Hisse istiyoruz ama aynı zamanda heyecan da istiyoruz. Üstelik yeni iş gücü pazarı bize çalışarak, kendi kişisel sermayemize çalışarak yatırım yapma fırsatını hiç olmadığı kadar büyük bir bollukta sunuyor. Dünyanın en büyük 3. internet danışmanlık firması olan Cell Network'ün baş yaratıcılık sorumlusu Caroline Soberg Ohlson, yeni ekonominin kendisi gibi insanlara çalışma senaryosunu yeniden yazma imkanını verdiğini söylüyor. Öyküler anlatıyoruz, çalışanlarımız için, müşterilerimiz için ve çevremizdeki dünya için bir farklılık yaratan öyküler. Yaşama ve çalışmaya dair yeni bir öykü, endüstriyel yaşam tarzına dair bir öyküden daha çok heyecan verici ve çok daha doyurucudur. Fast Company, Eylül 2000. Hedef çalışma. Torunlarınız size çalışma devrimi sırasında ne yapıyordun diye sorduğunda verilecek iyi bir yanıtınız olmalı. O bakımdan aşağıdaki yanıtlardan birini seçin. İşte bana fazla sorun yaratmayan ve pek fazla bir şey istenmeyen tek düze güvenli bir işe girmiştim. Sürekli yeni şeyler öğrenerek ve beni zorlayıp bütün yeteneklerimi kullanmamı gerektirecek bir iş arayarak oradan oraya dolanıp durdum ve öyle bir işi de buldum. Zaman zaman ürkütücü oluyordu ve kendime sık sık ben ne yapıyorum diye sorduğum oluyordu. Ama çok hoş bir yolculuktu. Eğer doğru yanıtın A şıkkı olduğunu düşünüyorsanız bu kitabı 3. bölüme kadar okumanıza ne gerek vardı? Elinizdeki kitabı hemen şimdi bırakın ve gidip elektrikli battaniyenize sarılın. Ama eğer hala buradaysanız o zaman size ilginç gelecek bir iş istiyorsunuz demektir. Ama dürüst olmak gerekirse böyle bir işi ilk adımda bulma şansınız epey düşük. Yıldız şirketlere yönetim danışmanlığı yapan Peter Drucker çok açık konuşuyor. İlk tercihinizin doğru tercih olma olasılığı kabaca milyonda birdir. Eğer ilk tercihinizin doğru tercih olduğuna karar verdiyseniz muhtemelen düpedüz tembel birisiniz demektir. Drucker haklı. İmanı Korumak adlı filmde Katolik rahip arkadaşına aşık bir Hristiyan'a aşık olan Yahudi hahamın annesi, bu filmi mutlaka görmelisiniz, şöyle diyor. İnsanın kendisini yeterince tanıyıp su katılmamış bir aptal olmaktan kurtulabilmesi için en az 10 yıl gerekiyor. Kadın ilişkilerinden söz ediyor ama aynı şey birçok işçi için de söylenebilir. Yetişkin çağa geldiğinde hayatta nasıl bir yol tutturmak istediğini gerçekten bilen insan var mıdır? Bir işten ötekisine sıçrayıp durmak, nabzımızı hızla attıracak bir iş aramakla ilgili bir şeydir. Bu iş değiştirmekle ilgili tartışmalara yeni bir bakış açısı getiriyor. Yüksek iş değiştirme oranları genellikle olumsuz bir şey olarak görülür. Meseleye böyle bakan pek çok insandan biri olan Woodnow, 10 milyon Amerikalının özellikle de yüksek beceri düzeyine sahip olanların her yıl iş değiştirmesinden yakınıyor. Bu iş değiştirmeler, yüksek iş değiştirme oranlarının normal sayılabileceği, istenmeyen işlerde çalışan insanlarla sınırlı kalmıyor. İş değiştirme oranları yüksek okul eğitimi almış beyaz yakalı işçiler arasında fiilen daha yüksek. Woodnow'un yaptığı araştırmanın sonucuna göre her 4 işçiden 3'ü birden çok işte çalışmıştır. Herhangi bir işte çalışan öğrenciler hariç. Bunların yarısı 3 işte ve her 12 kişiden biri de 5 veya daha fazla sayıda işte çalışmıştır. Genç İngiliz işçilerin bugüne kadar yanlarında çalıştıkları işverenlerin sayısı, emekli işçilerin yanlarında çalışmış oldukları işverenlerin sayısını daha şimdiden geçmiştir. Bizler hareket halinde işçileriz. Üstelik bu iyi bir şey. John Stuart Mill pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da zamanın ilerisindeydi. İnsan şu ya da bu modele göre inşa edilebilecek ve önceden tanımlanmış bir işi kusursuz yapacak şekilde ayarlanmış bir makine olmayıp bütün yönlere doğru büyüyüp gelişmesi gereken bir ağaçtır. Bütün yönlere doğru gelişebilmek için çoğu insanın farklı işlerde çalışmaya ihtiyacı vardır. İş değiştirme, iş güvencesinin olmamasıyla değil, Terkel'in günlük anlam dediği şeyin aranmasıyla ilgilidir. ABD Federal Merkez Bankası'nın yönetim kurulu başkanı Alan Greenspan örneğinde olduğu gibi, eski bir caz klarnetçisinin iş değiştirip dünya finans pazarlarına kaymasının herhangi bir sakıncası yoktur. Modern çalışma yaşamının bu akıcı, kendimiz tarafından planlanabilir niteliği gittikçe daha fazla sayıda insana yaptıkları işe tutkuyla sarılma imkanını veriyor. Bu durum bireysel tutkuları çoğu zaman ücretli çalışma dünyasının dışında bırakarak yetenek sahiplerinin ancak amatörler olarak ortaya çıkmasına neden olmuş, o katı statik iş gücü pazarları bakımından muazzam bir ilerlemedir. Amatör herhangi bir konuda yüksek beceri sahibi olduğu halde onu sırf sevdiği için hiçbir ücret almadan yapan kişidir. Amatör uğraşlar sözcüğün gerçek anlamında çalışmadır. Nitekim şimdiye kadar yapılmış en önemli çalışmalar coşkulu amatörler tarafından gerçekleştirilmiştir. Örneğin 1905 yılında yayımlandığı 3 bilimsel makale ile sadece fizik bilimini değil 20. yüzyıl tarihinin akışını da değiştiren kişi bir patent memuruydu. Albert Einstein profesyonelleşmesi elbette daha sonralardadır. Entelektüel ve kişisel tuhaflıkları o kadar fazlaydı ki yaratıcılığının doruğunda olduğu sıralarda bilimsel akademi dünyasında onu işe almaya cesaret edecek tek bir kişi bile yoktu. O zamanlar bilgi ekonomisi henüz doğmamıştı. Günümüzde olsa Einstein kendisine Einstein.com adlı bir site kurardı. Ya da daha büyük bir olasılıkla ateşli bir yeni üniversite veya danışmanlık firması tarafından anında kapılırdı. Benzer biçimde Charles Darwin de Beagle adlı gemide esasen bir biyolog olarak değil kaptanın özel misafiri olarak bulunuyordu. Modern bilim ve edebiyatın pek çok yönünün temelleri amatör gayretlerle atılmıştır. Amatörlüğe olan borcumuzun çok büyük olduğu teslim edilmelidir. Ama ardından da bu meselenin iyice sorgulanması gerekir. İnsan tutkusu çalışmanın yanında bir yere sıkıştırılmamalı, bizzat çalışmanın amacı olarak ele alınmalıdır. Eğitim, eğitim, eğitim. Herhangi bir yerden alınmış bir diplomaya sahip olmayanlar çoğu zaman Hayat Üniversitesi'nden mezun olduklarını söylerler. Atlarımızın önünde veya ardında hangi harfler yer alıyorsa olsun artık hepimiz Hayat Üniversitesi mezunlarıyız. Yüksekokul en iyi olasılıkla sadece bir temel taşı. Öğrenimimizin en önemli unsurunu Hayat Üniversitesi'nin temel müfredatını çalışma oluşturuyor. Ama modern hayat sınıfları, sabit coğrafi mekanları ve kesin çizgilerle tanımlanmış ders planları olan geleneksel yüksekokullar model alınarak oluşturulmuyor. Hayat Üniversitesi'nde okumak, ana konu çalışma, artık açık üniversite öğrencisi gibi bir şey olmak anlamına geliyor. Çok esnek, yaşam boyu süren ve tümüyle insanın kendisi tarafından yönlendirilen bir şey. Marsha, hiç kuşku yok ki çalışma yetişkinlere özgü bir öğrenim yeridir, diyor. Eğer dikkatinizi verecek olursanız, dünya ve diğer insanlar hakkında ama aynı zamanda kendiniz hakkında da bir şeyler öğrenirsiniz. Sadece işlerini yapmakla ve hafta sonları da otomobillerini yıkamakla yetinen insanlar var. Böylelerinin herhangi bir şey öğrendiği yok. Görüldüğü kadarıyla bunların yaşamında daha az stres var. Orası doğru ama aynı zamanda yine görüldüğü kadarıyla çok daha az mutlular. Sue bir hafta süren fırıncılık kursunda yaşamının herhangi bir anında öğrendiğinden çok daha fazlasını öğrendiğini söylüyor. Gerçekten çok yoğundu. Bir anda o kadar çok şey öğrenmek zorundaydım ki. Hala da her an öğrenmeye devam ediyorum. İş yerinde fırıncılıktan anlayan tek kişi sizseniz bir tür uzman oluyorsunuz. Sırf öğrenmiş olmak için değil, başarılı olmak için öğrenmek istiyoruz. John Nell, serbest çalışmanın yükselişe geçtiği sıra çıkan bir gazetede yayımlanan bir yazısında bunun oldukça bireyselleşmiş bir öğrenim kursu olduğuna işaret ediyor ve yöneticilerin %93'ünün işçilerin kendi kariyer çıkarlarını yönetebileceğine güvenmediğini gösteren bir araştırmaya atıfta bulunuyordu. Nell, serbest çalışanların yeni paralı asker sınıfının iş tercihi olasılıklarının ne kadar beyin gıdası elde edeceklerine bakarak değerlendirdiklerini savunuyor. Kendilerine şunları soruyorlar. Bu iş geleceğe yönelik fırsatları güvence altına alma ve en çoğa çıkarma şansımı arttırır mı? Bu iş benim entelektüel sermayemi zenginleştirir mi? Yüksek becerili işçiler sadece daha fazla şey öğrenmekle kalmıyor, nasıl öğreneceklerini de öğreniyorlar ve daha hızlı öğreniyorlar. Rafi Park Yönetim Okulu'ndan Linda Holbich'e göre sadece yapmayı bilmek yeterli değildir. Öğrenmeyi bilmek de en az onun kadar önemlidir. Hepimiz kendi ihtiyaçlarımızın uzmanıyız. Hiçbir şirket bizim beceri ihtiyaçlarımızı kendimiz kadar iyi değerlendiremez. En azından bizim ihtiyaç duyduğumuz beceriler onların bize vermek istediği beceriler olmayabilir. Michael Arthur kendini tanıyan, kendi kendini yöneten işçilere kariyer acenteleri adını takmış. Bunlar kendi durumlarını, kendi öğrenimlerini ve kendi uzun vadeli ihtiyaçlarını değerlendirme bakımından eğitim kurumlarından, meslek danışmanlarından ve şirketlerden daha akıllı olabilirler. Bu ise daha önce de gördüğümüz gibi birçok kariyer profesyonelinin israf ve verimsizlik sayarak yakındığı hareketlilik demektir. Arthur'un görüşü ise farklıdır. Her deneyim bir öğrenme fırsatıdır. Deneyim yelpazesi ne kadar genişse edinilebilecek beceri yelpazesi de o kadar geniş olur. Charlaine, zaman çizelgesi türünden plan gibi bir şeyim hiç olmadı, diyor. Tek planım hep iyi çalışmak ve bundan bir şeyler öğrenip kendimi geliştirmek oldu. Hiçbir zaman herhangi bir ünvanın veya belli bazı işlerin ya da buna benzer şeylerin peşinde olmadım. Ne olduysa öyle kendiliğinden oldu. Çalışma artık her bir insana yeni öğrenme imkanları sunan bir dizi projeden oluşuyor. İnsanlar farklı alanlara dalıyorlar, yeni beceriler edinip var olanları başkalarıyla paylaşıyorlar. Bilgi ekonomisinde işçilerin sahip olmayı en çok istedikleri, hatta paradan da çok istedikleri şey bilgidir. Sulun Lito'nun Kaliforniya'daki ileri teknoloji ve film yapımı sektörlerine yönelik yürüttüğü bir araştırmanın sonuçlarına göre, insan istihdam etmek peşine düşürülen becerilere ücretini ödemekten ibaret bir şey değildir. İnsanlar daha önce çalıştıkları projeler sayesinde geliştirdikleri beceriler nedeniyle istihdam edilirler. Ama bu sistem en ideal durumda değişik çevrimlerden oluşur. Daha önceki projelerden öğrenilen şeyler o andaki projede kullanılır ve o projede çalışanlara yeni öğrenim fırsatları sunar. Çalışmanın bir dizi öğrenme projesi haline almasının ekonomik açıdan sağladığı avantajlar muazzamdır. Pazar ekonomilerinin en inatçı sorunlarından biri de bilgi ve enformasyonun firmalar ve sektörler arasında yeterince paylaşılmamasıdır. Oysa sayar işçiler herhangi bir şirketin bir köşesinde sahip oldukları becerilerle oturup kalmaktansa bilgiyi kendileriyle birlikte taşırlar. Nell'in dediği gibi bu işçiler yeni ekonominin çok hızlı bir biçimde bir işten bir görevden ötekine geçerek fikirleri, becerileri ve davranışları oradan oraya taşıyan uzman polenlerdir. Şu halde daha hızlı bir işçi devri demek, daha hızlı bilgi yayılımı ve daha canlı bir ekonomi demektir. Karşılıklılık. İş sözleşmelerinin kısa vadeli olması bazı yorumcuları rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığın gerekçesi de şu oluyor. Bunun bireye yüklediği maliyetin yüksekliği aslında birey bundan kazançlı çıkmaktadır ve düzgün toplumların ve başarılı ekonomilerin sahip olmaları gereken uzun vadeli, yüksek güvene dayalı ilişkileri aşındırması. En gürültücü felaket habercilerinden biri de Karakter Aşınması adlı kitabında çalışmanın turnikeli dünyası biçimini alan kısa vadeciliğin hem güven hem de karakter geliştirmesine karşı işlendiğini savunan Richard Sennett'tir. Sennett, rutine karşı bir başkaldırı olduğunu söyleyerek bunun güven oluşması üzerindeki sonuçlarından endişe duymaktadır. Oysa güvenin ancak uzun vadeli ilişkilerde söz konusu olabileceği biçimindeki bu savda mantıksal bir hata vardır. Birçok kadın 30 yıllık kocasına güven duymamaktadır. Buna karşılık hep birlikte savaşa sürülen askerler birbirlerinin adlarını dahi bilmedikleri halde yüksek düzeyde güven sergileyebiliyorlar. Güven yaratılmasını sağlayan koşullar, bireysel ve karşılıklı yarar ilişkilerinin gayet açık olarak ortaya konduğu koşullardır. Bu ise kısa vadeli iş koşullarında pekala mümkün olan bir şeydir. Nitekim bazı iş sözleşmelerinin kısa vadeli niteliği şeffaflık ihtiyacını arttırmakta ve böylece her iki tarafta anlaşmanın ne olup olmadığını bilir hale gelmektedir. Aslında karşılığın bulanıklaşıp güven olasılığının azaldığı durumlar uzun vadeli ilişkilerde söz konusu olabilir. Lauren Hill, kişisel ilişkilerde eğer bu ilişkilerin sürmesi isteniyorsa karşılıklılık ihtiyacını vurgulamaktadır. Benzer bir biçimde kariyer akademisyeni Suylan Littleton'da bu kavramı yeni istihdam ilişkilerini tanımlamakta kullanmaktadır. İşçinin yeni öğrenme fırsatları, finansal ödüller ve yeni şebekeler karşılığında çaba ve bilgi paylaşımını sunması söz konusu olabilir. Üstelik her iki taraf da kimin ne alıp verdiği konusunda bilgi sahibi olduğu sürece bu durum neredeyse anında yüksek düzeyde güven oluşmasını sağlayabilir. Littleton'a göre yararların gerçekten karşılıklı olduğu durumda projeler kısa vadeli istihdam sözleşmesinin her iki tarafının da yüksek düzeyde bağlılık göstermesi için bir temel oluşturur. Algini bu durumdan ardışık sadakat, dizisel monogaminin ekonomik muadili olarak söz ediyor ve devam ettiği sürece güçlü olabileceğini ama karşılıklı yarar sona erer ermez sönümlenerek geçicileştiğini savunuyor. Michael Arthur da bunu hem şirketin hem de partnerlerden her birinin yeni bilgi veya entelektüel sermaye edinmekte çıkarının bulunduğu bir dizi olarak ortak girişime benzetiyor. Modern işçilerin kendilerine sunulan istihdam olanağına ilişkin yüksek düzeyde farkındalıkları, istihdam sözleşmesini daha bir aydınlığa kavuşturmaktadır. Güven, iki tarafın birbirlerini 10 yıllardır tanımalarının ve bu süre boyunca karşılıklı muğlak vaatlerde bulunmuş olmalarının eseri değildir. Güven, al-ver ilişkisinin taraflar için apaçık olmasının eseridir. Kurumsal yapıların boşluklarına paraşütle indirilen ve sayıları artmakta olan geçici yöneticiler, GY'ler, soyu bu yeni partnerliklerin ve yüksek düzeyde güvene dayalı kısa vadeli çalışma ilişkilerinin canlı simgeleridir. Personal Today adlı dergi bunlardan bir kariyer tercihi olarak kendilerini bağımsızlığa adamış, başarılarını meydan okumalara borçlu ve iş tahminlerini problem çözmekten alan özel bir soy olarak söz ediyor. 17 Ekim 2000. Genellikle çok çeşitli deneyimlere sahip bu bireysel hızlı tepki birimleri sahip oldukları becerileri hızla uygulamaları karşılığında kendilerine verilen her görevden yeni yeni şeyler öğrenirler ve elbette tomarlarla para alırlar. Çok hızlıdırlar. GY'leri işe yerleştiren şirketlerin çoğu farklılıklarını ortaya koymak için yaklaşık 6 saatin onlara yeterli olduğunu tahmin ediyorlar.